Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazretinin ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazretinin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Aziz kardeşlerim, geçen haftaki sohbetimizde Halil İbrahim Molla Hatır'ın Bid'atü dava el-i'timad alel kitab dünne sünne. Yani sünneti devre dışı bırakarak yalnızca Kur'an'a dayanma iddiasının bid'at oluşu adlı eserinden istifadeyle sünnet-i nebeviyeye yönelik itirazların tarihi seyrini ele almaya başlamıştık. İlk olarak Abdullah bin Amr bin As'ın Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiği hadisleri yazması üzerine ortaya çıkan tereddüdü hatırlamıştık. Bazı kimseler Abdullah bin Amr'a Resulullah da bir beşerdir. Öfke halinde de, rıza halinde de konuşur. Ondan işittiğin her şeyi nasıl yazıyorsun demişlerdi. Resulullah Efendimiz ise mübarek ağzını işaret ederek yaz ey Abdullah, nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki buradan haktan başka bir söz çıkmaz buyurmuştu. Ardından Hicri 2. ve 3. asırlarda sünnetin tamamını veya bir kısmını reddeden bazı grupların ortaya çıkışını konuşmuştuk. Bunların bir kısmı yalnızca Kur'an'ın delil olduğunu iddia etmiş, bir kısmı ise ahad hadisleri reddederek yalnızca mütevatir rivayetleri kabul etmişti. Mütevatir rivayet, yalan üzerinde birleşmeleri mümkün görülmeyen çok sayıda ravinin nesilden nesile aktardığı rivayettir. Ahad hadis ise mütevatir derecesine ulaşmayan bir veya daha fazla ravi tarafından nakledilen rivayettir kardeşlerim. İmam Şafii ve İmam Suyuti gibi alimlerin bu iddialara karşı verdikleri ilmi mücadeleden de söz etmiştik kendi dönemlerinde. İmam Şafii sünneti bütünüyle reddedenlerin ve hassa haberlerin hücciyetini kabul etmeyenlerin görüşlerine cevap vermiş. İmam Suyuti de kendi zamanında yeniden ortaya çıkan yalnız Kur'an, sadece Kur'an söylemine, yani Kur'an bize yeter söylemine karşı Miftahül Cenne fil İhticac bis Sünne adlı eserini kaleme almıştı. Bugünkü sohbetimizde ise günümüzde sünnete düşmanlık başlığı altında ele alınan çağdaş yaklaşımlara geçeceğiz inşallah. Geçmişte ortaya çıkan sünnet karşıtı düşünceler bir müddet sonra etkisini kaybetmiş, ancak benzer görüşler modern dönemde yeni isimler, yeni ifadeler ve farklı yöntemlerle yeniden ortaya çıkmıştır. Çağımızda sünnet-i seniyyeye saldırı konusunda yeni bir ekol diye isimlendirilebilecek bir anlayış meydana gelmiştir. Bu ekol hakkındaki en önemli tespitlerden biri şudur. Bu düşünceyi savunanların bir kısmı, sünnete açıkça karşı çıkmak yerine önce sünneti ve dini savunuyormuş gibi görünmektedir. Coşkulu ve hamasi ifadeler kullanmakta, Müslümanların dini hassasiyetlerine seslenmektedir. Fakat bu koruyucu görünümün arkasından sünnetin dindeki konumunu zayıflatacak görüşleri insanlara kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Başka bir ifadeyle söz sünneti savunuyormuş gibi başlamakta, fakat varılan sonuç sünnetin önemli bir bölümünün kabul edilmemesi olmaktadır. Bu yeni ekol geçen asrın sonlarıyla içinde bulunduğumuz asrın başlarında ortaya çıkmış ve günümüze kadar devam etmiştir. Sahabe döneminden itibaren Müslümanların sünnet hakkındaki genel kabullerine aykırı bir takım görüşler ileri sürmüştür. Bunların tartışmaya açtıkları konuların başında sünnetin hüccet oluşu, yani dinde delil oluşu gelmektedir. Yani sünnet, dini bir hükmün tespitinde bağlayıcı bir delil midir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sözleri, fiilleri ve tasvipleri Müslümanlar için uyulması gereken bir kaynak mıdır? Bir diğer tartışma konusu da hangi hadislerin kabul, hangilerinin reddedileceğidir. Elbette hadis alimleri de tarih boyunca hadislerin sahihini zayıfından ayırmak için son derece ayrıntılı yöntemler geliştirmişlerdir. Buradaki itiraz, hadislerin ilmi usullerle incelenmesine değil, daha önce ortaya konulan kaidelerin terk edilerek kişinin kendi düşüncesine uygun hadisleri kabul edip uygun olmayanları reddetmesine yöneliktir. Çağdaş ekolün mensuplarından bazıları kabul edilebilecek hadislerin alanını son derece daraltmıştır. Böylece kendi görüşlerine aykırı gördükleri pek çok hadisi reddetme imkanı elde etmişlerdir. Onlar Resulullah Efendimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdir ve gaybı bilmez diyerek birçok mucizeyi, olağanüstü hadiseyi, kabir hayatıyla ilgili haberleri, gelecekte meydana gelecek fitneleri ve büyük savaşları bildiren hadisleri inkar etmişlerdir. Burada bir hususu hatırlamak gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbette bir beşerdir. Fakat onun gayba dair verdiği haberlerin kaynağı kendisi değil, Allah Teala'nın kendisine bildirdiği vahidir. Peygamber gaybı kendi başına bildiğini iddia etmez. Allah Teala'nın kendisine bildirdiği kadarını bilir. Söz kendisine bildirdiği vahidir. Peygamber gaybı kendisine kendi başına bildiğini iddia etmez. Allah Teala'nın kendisine bildirdiği kadarını bilir. Söz konusu ekol, kendi görüşlerine aykırı gördüğü hadisleri reddetmekte kalmamış, bu hadislerle uyumlu olan bazı ayetleri de kendi anlayışlarına göre tevil etmiştir. Bu kişiler Miraç hadisesini, Resulullah'ın göğsünün Cebrail aleyhisselam tarafından yarılmasını, mübarek parmaklarından su fışkırmasını ve hurma kütüğünün inlemesini inkar etmişlerdir. Yine Deccal, cinler ve şeytanlarla ilgili rivayetleri kabul etmemiş, İsra hadisesi hakkında da insanların gönüllerine şüphe düşürmeye çalışmışlardır. Bütün bu rivayetlerin sahabiler tarafından Yahudi alimlerinden alındığını ve sonradan İslam'a sokulduğunu iddia etmişlerdir. Burada şöyle bir noktaya dikkat çekmek gerekir. Söz konusu hadisler bazen birçok farklı tarikle rivayet edilmiştir. Farklı senetlerle rivayet edilmiştir. Sahih Buhari ve Sahih Müslim gibi güvenilir kabul edilen kaynaklarda yer almaktadır. Ümmetin alimleri tarafından kabul edilmiş, hatta bazılarına Kur'an-ı Kerim'de açıkça veya işaret yoluyla yer verilmiştir. Buna rağmen önceden belirledikleri düşünceye aykırı olduğu için bu hadisleri onlar reddetmişlerdir. Reddedilen rivayetlerin önemli bir ortak özelliği de Resulullah'ın Allah katındaki makamını, faziletini ve peygamberliğinin doğruluğunu göstermektedir. Bu ekol içerisindeki herkes aynı görüşte değildir. Bazıları belirli hadisleri reddederken Bazıları sünnet-i nebeviyeyi bütünüyle inkar etmişlerdir. Bazıları ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dahil olmak üzere peygamberlerin ismet sıfatını kabul etmemiştir. Buradan hareketle peygamberlere bütünüyle tabi olmanın ve onları örnek almanın gerekli olmadığını ileri sürmüşlerdir. Bu konu Kur'an'da Peygamberlerin İsmeti adlı eserde genişçe ele alınmıştır. Yani müellif Peygamberlerin İsmeti adlı eserinde bu konuya genişçe yer vermiştir. Bu çevrelerden bir kimse daha da ileri giderek yalnızca Eşhedü en la ilahe illallah demekle yetinmiş, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah demenin şirk olduğunu iddia etmiştir. Halbuki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek imanın temel unsurlarındandır. Allah Teala gerçek müminleri tarif ederken şöyle buyurmuştur. Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Bir kimse Allah'a iman ettiğini söylemekle birlikte Allah'ın gönderdiği Resulü kabul etmiyorsa, Allah'ın kendisine ulaşmasını murad ettiği vahyi ve tebliği de kabul etmemiş olur. Bu görüşü savunan kişinin daha sonra Bahai olduğu anlaşılmıştır. Bu kimse din davetçisi görünümü altında kendi gerçek inancını gizliyor ve Müslümanları fark ettirmeden İslam'dan uzaklaştırmayı hedefliyordu. Muhterem kardeşlerim, buraya kadar anlattıklarımız modern ekolün ileri sürdüğü bazı temel iddialarda. Şimdi şu soruya geçebiliriz. Bu ekol sünnet-i nebeviyeye saldırırken hangi yöntemleri kullanmaktadır? Bu yöntemler iki ana başlık altında toplanmaktadır. Birinci yöntem, cerh ve tadil alanı üzerinden yürütülen tenkitlerdir. Cerh ve tadil, kısaca hadisleri nakleden ravilerin güvenilirlik durumlarının incelenmesiyle ilgilidir. Hadis alimleri bir rivayetin doğru olup olmadığını araştırırken, onu nakleden kimselerin hallerini büyük bir titizlikle incelemişlerdir. Fakat çağdaş sünnet karşıtları bu yöntemi ilmi gayesi dışında kullanmış ve özellikle çok hadis rivayet eden sahabileri hedef almışlardır. Ebu Hureyre, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Hazreti Ayşe ve Abdullah bin Amr, Allah Teala hepsinden razı olsun, bunların başında gelmektedir. Bu sahabilerin Abdullah bin Selam, Kâb-ül Ahbar, Vehb bin Münebbih gibi sonradan Müslüman olmuş Yahudi alimlerinden veya Müslüman olmayan bazı Yahudilerden ders aldıklarını ileri sürmüşlerdir. Daha sonra birçok hadisin gerçekte bu kimselere ait olduğunu, söz konusu sahabilerin de bunları Resulullah'a nispet ettiklerini iddia etmişlerdir. Bu iddialar açıkça yalan ve iftiradır. Peki neden özellikle çok hadis rivayet eden sahabiler hedef alınmıştır? Çünkü bu sahabilerin rivayetleri hadis kaynaklarının büyük bir bölümünde bulunmaktadır. Onların güvenilirliği hakkında şüphe meydana getirilirse, rivayet ettikleri çok sayıda hadisin de değeri hakkında şüphe meydana gelecektir. Dolayısıyla hedef yalnızca Ebu Hureyre'yi veya Hazreti Ayşe'yi tenkit etmek değildir. Bu sahabiler vasıtasıyla bize ulaşan sünnet mirasının büyük bir kısmını tartışmalı hale getirmektir. Bu çevreler yalnız sahabilere değil, tabiin ve sonraki nesillerden çok hadis rivayet eden bazı büyük imamlara da dil uzatmışlardır. İmam-ı Zühri ve Hasan-ı Basri bunların başında gelir. Bu kimseler hakkında aktarılan sahih ve olumlu haberler terk edilmiş, onların aleyhinde kullanılabilecek zayıf, asılsız ve iftira niteliğindeki haberler ise toplanıp yayılmıştır. Modern dönemde bu kapıyı ilk açanlar oryantalistler olmuş, yani müsteşrikler olmuş, batılı ilim adamları, İslam'la, doğuyla, şarkiyat ilimleriyle meşgul olan kişiler olmuş. Goldsier ve Sprenger gibi isimler bunun örnekleri arasında yer almıştır. Ardından İslami isimler taşıyan ve toplumda makam sahibi görünen bazı kimseler de onların izinden gitmiştir. Allah Teala sahabe-i kiramı Kur'an-ı Kerim'de tezkiye etmiş ve övmüştür. Onlar bu ümmetin en hayırlı neslidir. Fakat kin sahibini kör eder. İnsan gün ortasında bile güneşi görmez hale gelir. Yine kin sahibini sahır eder, hakikatin sesini işitemez. Modern ekolün kullandığı ikinci ana yöntem ise sünneti doğrudan tenkit etmektir. Birincisi cerh tadildi, ikincisi sünneti doğrudan tenkit etmektir. Bu yöntemi benimseyenler de kendi aralarında 5 gruba ayrılmışlardır. Bugün ilk 2 grubu ele alacağız inşallah. Geri kalan 3 grubu ise gelecek haftaki sohbetimizde konuşacağız. Birinci grup saldırılarını özellikle Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bilindiği üzere bu iki eser birlikte Sahihayn diye anılır. Müslümanlar Allah'ın kitabından sonra en sahih kitapların Buhari ve Müslim'in sahihleri olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Ancak burada iki uç yaklaşım ortaya çıkmaktadır. İlk olarak bazı insanlar bu hadis Buhari ve Müslim'de var mı? Bana yalnızca Buhari ve Müslim'den hadis getir. Bu iki kitapta bulunmayan bir hadisi kabul etmem demeye başlamıştır. Halbuki bütün sahih hadisler Sahihayn'da toplanmış değildir. Buhari ve Müslim'in dışında da pek çok sahih hadis bulunmaktadır. Bazı kimseler önce halk arasında yalnızca Sahihayn'daki hadisler kabul edilir anlayışının yerleşmesine zemin hazırlamış, daha sonra da doğrudan bu iki kitaba saldırmaya başlamıştır. Geçmişte bazı hadis hafızlarının Sahihayn'daki sınırlı sayıdaki rivayetlere yönelttiği ilmi tenkitleri almış, bunları bütün eserlerin güvenilirliğini sarsacak şekilde kullanmışlardır. Oysa geçmiş alimlerin yaptığı ilmi değerlendirme ile kitapların bütünü hakkında güvensizlik meydana getirmeye çalışmak aynı şey değildir. Sahihayn'daki tenkit konusu edilen rivayetlerin her biri hakkında hadis alimleri tarafından cevaplar verilmiştir. Bu mesele Mekanetü's Sahihayn adlı eserde genişçe açıklanmıştır. Burada dengeli olarak iki hususu birlikte anlamak gerekir muhterem kardeşlerim. Birincisi Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim ümmet nezdinde hadis kitaplarının en güvenilirleri kabul edilmiştir. İkincisi bütün sahih hadisler yalnızca bu iki kitapta bulunmamaktadır. Bir hadisin Sahihayn'da yer almaması onun kendiliğinden zayıf veya geçersiz olduğu anlamına gelmez. Sahihayn'a yöneltilen çağdaş saldırılara örnek olarak bazı kitap ve yazılar bulunmaktadır. Tathir-i Buhari Minha adlı kitabı Ebu Rayye'nin El-Advâ'u Ale-Sünnetil Muhammediye adlı eseri ve bazı dergilerde yayımlanan yazılar bunlar arasındadır. Bu kitap ve yazılar Müslümanların Sahihayn'a karşı gönüllerinde bulunan güven ve itibarı ortadan kaldırmaya çalışan örneklerden yalnızca birkaçıdır. Burada üniversitelerde yapılan bazı çalışmalara da dikkat çekmek gerekir. Buhari ve Müslim'in hadis kabul şartlarını, eserlerini telif ederken izledikleri yöntemleri yeterince bilmeyen bazı öğrenciler bu kitaplardaki hadisleri yeniden sahih ve zayıf diye sınıflandırmaya girişmektedir. Bunun sonucunda Buhari'nin rivayet ettiği bu hadis sahih veya hasendir yahut Müslim'in rivayet ettiği bu hadis zayıftır gibi hükümler verebilmektedirler. Bu tür çalışmaların ilmi yeterlilik ve hadis usulü bilgisi gerektirdiğini hatırlamak gerekir. İkinci gruba gelince, bu gruba mensup olanlar yalnızca Allah'ın kitabını delil kabul ettiklerini ilan etmişlerdir. Sünnetten ise ancak mütevatir fiillerin bağlayıcı olabileceğini söylemişlerdir. Mütevatir olmayan sünneti ister sözlü ister fiili olsun müstakil bir delil olarak kabul etmemişlerdir. Onlara göre bu rivayetler ancak Kur'an'ı açıklamak ve tefsir etmek için kullanılabilir. Bunun gerekçesi olarak da bu hadislerin gerçekte Yahudilere ait sözler olduğunu, Yahudi alimlerin bunları sahabilere öğrettiğini ve Müslümanların da sahabilerden aldığını ileri sürmüşlerdir. Fakat bu grup yalnızca mütevatir olmayan rivayetleri reddetmekle yetinmemektedirler. Kendi hayat anlayışlarına ve batılı adetlere uygun düşmeyen bazı mütevatir hadisleri de reddetmektedirler. Bu hadislerin sonradan İslam'a sokulduğunu ve dinin asli veya fer'i hükümlerini zedelediğini ileri sürmektedirler. Onların asıl ölçüsü rivayetin ilmi durumu değil, kendi zevkleri ve alışkanlıklarıdır. Özellikle yiyecekler ve benzeri günlük hayat konularındaki bazı hadisleri batılı adetlere uymadığı için reddetmektedirler. Bu yaklaşım sünnetin çok büyük bir kısmının devre dışı bırakılması anlamına gelir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mütevatir fiilleri sünnet rivayetlerinin bütünü içerisinde sınırlı bir yer tutmaktadır. Yalnızca dar alan delil kabul edilirse dinin pek çok hükmünün dayandığı sünnet rivayetleri geçersiz hale gelecektir. Aziz dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde modern dönemde sünnete yöneltilen eleştirilerin iki ana yoldan yürütüldüğünü gördük. Birinci yol, sünneti bize nakleden sahabilerin ve hadis imamlarının güvenilirliğini tartışmaya açmaktır. Yani cerh ve tadil yönüyle ele almaktır. İkinci yol ise hadis metinlerine ve temel hadis kaynaklarına doğrudan saldırmak, kabul edilecek sünnetin alanını son derece daraltmaktır. Bu iki yöntem birbirinden farklı görünse de sonuçta aynı noktaya ulaşmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine bıraktığı sünnet mirasının önemli bir kısmını Müslümanların hayatından çıkarmak. Gelecek haftaki sohbetimizde inşallah 3., 4. ve 5. grupları ele alacağız. Ahad haberleri bütünüyle geçersiz sayan yaklaşımları, Sahih Buhari hakkında ortaya atılan yeni şüpheleri ve kendilerini Ehlül Kur'an yahut Kur'aniyyun diye isimlendiren sünnet karşıtı hareketleri konuşacağız. Yüce Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hakkıyla anlamayı, ilim, insaf ve basiretten ayrılmamayı niyaz ediyoruz. Rabbimiz bizlere hakkı hak olarak gösterip ona uymayı, batılı da batıl olarak gösterip ondan sakınmayı nasip eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.